Ayrım 22. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 205. İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasının son basamağına, Cumhurbaşkanı seçimine geliyor sıra. Biz de birini aday göstermek istiyoruz. Solcular arasında halkın yakından tanıdığı hiçbir politikacı yok. Solcuların başını çekenlerin adlarını duyurmadan çalışmalarının olumsuz sonucunu burada görüyoruz. Kaldı ki solcuların gösterdiği bir adayın seçimi kazanma olasılığı hiç mi hiç yok. Solcu örgütlerin tersine halkın mücahitleri devrimden hemen sonra bazı önderlerini halka tanıtmaya çalışmışlardı. Başkanları Mesut Racavi bir dereceye kadar tanınıyordu. Ayrıca mücahitler politik sahnede belirli bir konuma gelmişlerdi. İslamcıların solcu kanadı sayılıyorlardı. İslam'ı yeniden yorumlayıp ona siyasi ve devrimci bir içerik kazandırmaya çalışıyorlardı. Siyasal ve toplumsal yönlerden solculardan bir ayrıcalıkları yoktu ama ideolojik olarak İslamcı görüşü simgeliyorlardı. Diğer yandan ise mücahitler Musaddık'ın kurduğu ulusal demokratik hareketi temsil ediyorlardı. Bu üç akımı yani İslamcı, ulusal demokratik ve solcu akımları birleştirmeyi devrim sırasında oynadıkları role bakılırsa bir tek mücahitler başarabilirdi. Bu nedenlerden Racavi, solcu ve demokratik cephede tek adaydı. Racavi, gerçekten de hemen hemen tüm solcu örgütlerden ve İslamcı kesimden bazılarından destek gördü. Pek çok demokratik kuruluş ve sendikalar da onun adaylığını destekliyordu. Racavi'nin seçimi kazanma olasılığı günden güne artıyordu. Mollalar telaşa kapılıyor. Seçim günü yaklaşıyordu. Bir şeyler yapmak gerekliydi. İşe Hümeyni karışıyor. Seçimlerden 5 gün önce bir gazeteciye Racavi'nin adaylığı üzerine bir demeç veriyor. Seçimlere karışmak istemem ama diyor, anayasaya karşı çıkanların adaylar listesinden çıkarılması gerektiğini görüşündeyim. Racavi anayasa oylamasından önce örgütünün oylamaya katılmayacağını açıklamıştı. Hümeyni'nin bu sözlerinden sonra Racavi, benim görüşüme göre büyük bir yanlış yaparak kendiliğinden adaylığını geri çekiyor. Olacaklardan çekinmeyip diretmeliydi. Çünkü Hümeyni'nin söyledikleri hukuk açısından dayanaksızdı. Racavi bana, mücahitlerin ellerinden geldiği kadar Hümeyni ile bir çatışmaya girmekten kaçındıklarını söylüyor. İmamın gücü ve halk üzerindeki nüfuzu küçümsenemezdi. Bu nüfuz kırılmadıkça onunla başa çıkamazlardı. Seçimden 2 gün önce Hümeyni Tahran'a geliyor. Kalp krizi geçirdiği ve Tahran'da bir özel klinikte tedavi görmesi gerektiği bildiriliyor. Bu akıllıca taktik yarı resmi İttilat gazetesinde şöyle yorumlanıyor. İmam Hümeyni'nin kalp krizi ülkemizin krizlerinin bir sonucudur. Suç bizde. Bencil davranarak İslam dininin ülkülerini bir kenara bıraktık ve maddiyata önem verdik. Utanmadan daha geçen sene birlikte kahrolsun şeytan diye bağırdığımız kardeşlerimize silah çektik. Aramızda parçalandık. Düşmanlarımıza fesat yapmaları için fırsat verdik. Hümeyni'nin şanlı savaşının ürünlerini kuruttuk. İmamı hasta eden budur. Aynı günün akşamı Hümeyni'nin tedavi gördüğü kliniğin önünde yüz binlerce kişi toplanıyor. Bütün gece sağlığına kavuşması için dua ediyorlar. Allah korusun seni Hümeyni, önderimiz Hümeyni diye bağırıyorlar. Seçimler arifesinde Hümeyni yatağında oturarak başında sarık yerine takke ile yavaş ve ıstıraplı bir sesle, hüzünlü ama sert bakışlarıyla halka sesleniyor. Hastaneden yaptığı konuşma radyo ve televizyondan naklen veriliyor. Esirgeyen ve bağışlayan Allah adına diyor titrek bir sesle. İki cümle söylemek istiyorum. Önce kendi durumum hakkında konuşayım. Allah'ın izniyle sağlığım düzeliyor. Doktor beylerin ve Sayın Sağlık Bakanı'nın bana gösterdikleri alaka beni düşüncelere sevk etti. Biliyorsunuz ki ben böyle hizmet görmeye alışkın değilim. Bu alaka şehirlerimizin kenar mahallelerinde gecekondularda oturanlara gösterilseydi daha memnun kalırdım. Şeytanın, şahı kastediyor, eline düşmüş bu zavallı insanlara gösterilseydi bu alaka keşke. İkinci olarak seçimler hakkında bir şey söylemek istiyorum. Yarın Cumhurbaşkanınızı seçeceksiniz. Nasihatlarımı dinlerseniz memnun kalırım. Yarın istisnasız hepinizin sandık başına gitmenizi arzu ediyorum. Memleketimizin ve İslamiyet'in kaderi yarın belli olacak. Herkes sandık başına gitmelidir, adayları geri çekilenler bile. Bunlar oylarını kazanma ihtimali yüksek olan başka bir adaya vermeli. Cumhurbaşkanı çok oy almalıdır. Dünya önünde gülünç duruma düşmeyelim. Racavi'nin adaylığını geri almasından ve General Madani'nin işgalciler tarafından karalanmasından sonra Beni Sadr'ın kazanma şansı çok yükselmişti. Gerçekten de oyların %72'sini alarak kazanıyor. Televizyondan naklen verilen yemin töreni yaşamımda gördüğüm en yüz kızartıcı olaylardan biridir. Yeni Cumhurbaşkanı, yüksek rütbeli din ve devlet adamlarının yanında ayakta durmaktaydı. Hümeyni hala yataktan kalkamıyordu. Mollaların parlamentosuz bir cumhurbaşkanının yemin törenini nasıl yapacaklarını herkes merak ediyordu. Tören klinikte yapılıyordu. Hümeyni gecikmişti. Beni Sadr, asık yüzlü mollaların yanında çok sevinçli görünüyordu. Daha yıllar önce dostlarına geleceğin İran Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olacağını söylemişti. Artık bu arzusu gerçekleşiyordu. En sonunda kapı açılıyor ve yaşlı Ayetullah, peşinde bir sürü doktor, molla ve devrim nöbetçileri olmak üzere bir tekerlekli sandalye üzerinde getiriliyor. "Ruhumsun Hümeyni" diye bağırıyor orada bulunanlar. Beni Sad imama doğru koşuyor, yaşlı önderin önünde eğiliyor. İmam sağ elini uzatıyor. Beni Sadr elini öpüyor. Bu tören Beni Sadr'ın kendine sonsuz güvenini hiç de sarsmıyor. Ertesi gün bir gövde gösterisine kalkışıp basın sansürünü kaldıracağını ve çeşitli mercilerin keyfi davranışlarını önleyeceğini bildiriyor. Polis kuvvetlerini güçlendireceğini, komiteleri kaldıracağını duyuruyor. Radyo ve televizyon belirli çevrelerin tekelinden kurtarılacak ve olayların aynası olarak görev yapacaklarmış. Beni Sadr, halkın çıkarlarını gözeten, hiçbir parti ve cepheye bağlı olmayan bir halk tribünü rolünü oynamak istiyor. Ama iki tribünlü ulus nerede görülmüş? Hümeyni ve mollalar önce seslerini çıkarmıyorlar. Onu, hatta devrim konseyinin başkanlığına ve ordunun genelkurmay başkanlığına getiriyorlar. Beni Sadr hükümetinin daha ilk günlerinde Türkmenistan ve Kürdistan'daki silahlı çatışmalar alevleniyor. Kürdistan'da bir günde 200 kişi öldürülüyor. Devrim nöbetçilerinin bir Kürt öğretmenin kellesini kesip süngüye geçirdikleri ve ibret olsun diye halka gösterdikleri duyuruluyor. Türkmenistan'ın merkezi Gonbat'ta da sokaklarda barikatlar kuruluyor. Doğum günümü, cenaze törenimi. Devrimin birinci yıl dönümü geliyor. Doğum günü de olsa, cenaze töreni de olsa bugünün kutlanması gerek. Kargaşalıklarla ve hesaba katılmadık olaylarla dolu bir yıl geçirdik. Bizler, yani kalpleri sosyalizm, adalet, bağımsızlık ve özgürlük için çarpan aydınlar, umutlarımızı çoktan yitirmiştik. Ama kitleler daha umutlu. Mollalar onların dizginlerini sıkı sıkı ellerinde tutuyorlar. Bu kadar gücü nereden buluyor bu insanlar şaşıyorum. Daha ne kadar dayanacaklar bu saçmalıklara diye soruyorum kendi kendime. Devrimin yıl dönümünde milyonlarca kişi sokaklara dökülüyor. Tahran'da 5 kişi kalabalıktan eziliyor. Azadi meydanında kekeleyerek ve yanlışlar yaparak Hümeyni adına bir konuşma yapan oğlu uzlaşmaya, barışmaya yanaşmayın diyor. Şanlı devrimimizi bütün dünyaya yayacağız diye söz veriyor coşan dinleyicilere. Kalkın ayağa diye bağırıyor. Verin el ele, yakında İsrail devletini yerle bir edeceğiz. Ruhumsun Hümeyni diye bağırıyor halk kendinden geçerek. Dağların eteklerine kadar karla kaplı olmasına karşın ortalıkta bir bahar havası esiyor. Ulusal Demokratik Cephe'den birkaç arkadaşla Türkmenistan'a gidip çatışmaların nedenini araştırmak istiyoruz. Dağların arasından ırmaklar boyunca yaptığımız yolculuk bize çok iyi geliyor. 1,5 yıla yakın kargaşalı, nüfusu 8 milyona varan Tahran'dan çıkmadım ve huzur içinde bir gün bile geçirmedim. Huzursuzluklar ve olaylar bana, kendim ve çalışmalarım hakkında düşünecek zaman bırakmadı. Güzel, vahşi manzaralı yerlerden geçerken kafamdan bir sürü düşünce geçiyor. Ne olacak bu ülkenin sonu diye düşünüyorum. Ne arıyorum ben bu mollalar İslam ahlakı ve gerçekleşmeyen umutlar kargaşasında. Mollalar köşeleri kapmışlar ve kimseye bırakmak niyetinde değiller. Yolcular çıkmamdan birkaç gün önce parfüm, saç boyası, dudak boyası, mücevher ve hatta pipo gibi bazı şeylerin yurt içine sokulmasını yasaklamışlar. İktisadi nedenlerden değil, ahlaksal nedenlerden. Ne biçim bir ahlak ki bu, sanatı, müziği, cinselliği ve sevgiyi yasaklıyor ama kendi görüşünde, kendi yolunda olmayanların öldürülmesini kahramanlık sayıyor. Çevremde doğa güzelleştikçe durumun saçmalığı daha da açıklık kazanıyor kafamda. Bir karabasan gibi geliyor bana yaşadığım olaylar. Dağların ortasında, bir çağlayanın başında bir kahveye rast geliyoruz. Kış olmasına karşın masa ve sandalyeler dışarıya alınmış. Hava dışarıda oturulacak kadar güzel. Arabadan inip mola veriyoruz. Çağlayanın suyu 20 metre yükseklikten kayalar arasındaki gölcüğe akıyor. Kahvaltıda ekmekle yenen, adına şarşir denilen kaymaktan istiyoruz. En azından 15 yıldır şarşir yemedim. Tam köy yaşamıydı bu. Kentte bulamazdık aynı şeyi. Akşam geç vakitte Gonbad'a geliyoruz. Burada sıkı yönetim olduğu hemen göze çarpıyor. İki kez durduruluyoruz. Birinde devrim nöbetçileri, diğerinde de halkın fedaileri tarafından. Halkın fedaileri üyesi bir Türkmen öğretmeninin evinde geceliyoruz. Fedailer, devrimin daha başlarından beri Türkmenistan'daki köylü hareketinin başına geçmişti ve bu bölgede çok nüfus sahibiydi. İran'daki en verimli toprakların Türkmenistan'da olmasına karşın burasının köylülerinin durumu çok kötüydü. Toprak ağaları ve kapitalistler köylülerin topraklarını ellerinden almışlar, az bir gündelikle çalıştırıyorlardı. Devrimin başlamasıyla bütün yöreye yayılan köylü hareketi birkaç ay içinde büyük başarılar elde etmişti. Ağaların çoğu kaçmış ve köylüler komünler kurarak topraklarının işlenmesini ve yönetimini kendi ellerine almışlardı. Bu köylü hareketinin kendine özgü yanı, köylülerin girişimleriyle başlaması ve ortak mülkiyet, üretim ve yönetimin yani kırsal bir komünün eski geleneklerden esinlenerek gerçekleştirilmesiydi. Halkın fedaileri bu hareketi kendi görüşlerine göre biçimlendirmek, köylüleri kendi örgütlerine kaynaştırmak istiyorlardı. Kendileriyle gece yarılarına kadar tartıştığımız, bölgede sözü geçen dört fedai, köylü hareketi bir iktisadi işbirliği olmaktan ileriye gidemeyecekti, diyordu. Köylüleri siyasal bakımdan bilinçlendirmeli, ideolojik olarak yetiştirmeli ve yanlış yola sapmalarını önlemeliydik, diye iddia ediyorlardı. Köylüleri siyasal yönden aydınlatmak gerekir ama siz bununla yetinmiyorsunuz. Siz köylüleri ve komünlerini örgütünüze bağladınız. Şu tehlikeyi görüyorum ki köylü komünleri siyasi ve ideolojik aşılamayla asıl amaçlarından sapıp dağılabilirler. Ev sahiplerimiz bu gerçekleri görmek istemiyorlar. Bir heyetimizin incelemeler yapmak üzere komünlere girmesine izin verilmesini istiyoruz. Köylülerin buldukları ve uyguladıkları yöntemleri inceleyip olanaklar içinde diğer yörelerde de uygulamak için bulunmaz bir fırsat diyorum. Ülkemizdeki en büyük sorun olan toprak reformunu gerçekleştirmek için Türkmenistan'daki deneyimlerden yararlanabiliriz. Komünlerin ne kadar daha dayanabileceklerini hiçbirimiz bilemeyiz. Mollalar buna göz yummayacaklardır. Ama fedailer bu ricamızı incelikle geri çeviriyorlar. Aynı şeyi kendileri zaten yapmaktaymışlar ve araştırmalarının sonuçlarını bize seve seve bildirirlermiş. Bir tek Türkmen köylülerinin Yüksek Şurası'nın bir toplantısına katılmamıza izin veriyorlar. Yaşamımda ilk kez bir köylü toplantısına katılıyorum. Halkın fedailerinden birkaçı da orada. Arada sırada söze karışıp hangi görüşün ideolojik ve siyasal bakımdan doğru olduğunu açıklıyorlar. Köylülerin çoğu okuma yazma bilmiyor. Bu yüzden konuşulan konulardaki derin bilgileri beni çok şaşırtıyor. Nereden gübre bulunacağı, toprak dağılımı ve bununla ilgili hukuksal sorunlar tartışılıyor. Toprak dağılımı konusunda büyük çiftlikler sorunu ortaya atılıyor. Bunları işlemek için köylülerin ana parası yetmiyor. Toprağı parsellemek ise iktisadi yönden iyi değil. Her şey en ince ayrıntılarına kadar tartışılıyor. Bunları duydukça demokratik bir ülkede yaşadığıma inanasım geliyor. Bir hafta sonra Tahran'da Gonbad'dayken tartıştığımız dört fedainin öldürüldüğünü duyuyorum. Cesetleri Gonbad'ın çok uzağında bir köprü altında bulunmuş. Daha sonra onları Halkalı'nın emriyle devrim nöbetçilerinin öldürdüğünü öğreniyoruz. Tahran'ın Günah Mahallesi, Şahreno, 5-6 bin fahişenin oturduğu eski bir semt. Dar sokaklarında bir labirent gibi giriş çıkışlı, yarı karanlık evlerinde her gün ve de özellikle akşamları kalabalıktan geçilmez. Burada yaşayan kadınlar taşradan gelmektedir. Fakirlik ve cahillik onları pezevenklerin ve randevu işleten patroniçelerin eline düşürmüştü. Devrimden sonra bu kadınların bir kısmı mollalardan korkup kaçmışlardı. Geriye nereye gideceğini bilmeyen bin kadar zavallı kalmıştı. Şahreno, İslam Cumhuriyeti'nin önderlerinin gözünde bir diken, mutlaka ortadan kaldırılmalı. Bir akşam saldırı borazanları çalıyor. Kafeslerinden salıverilen ganimetlerin üzerine çullanan aç kurtlar gibi yüzlerce Hizbullah ellerinde çıralarla Şahreno'ya giriyorlar. Kadınları ağızlarından kan gelinceye kadar dövüp evlerini ateşe veriyorlar. Kaçamayanlar arabalara bindirilip götürülüyor. Tüm semt yakılıp yerle bir ediliyor. Ülkemizin en zavallı, en aşağılanmış kadınların neyi var neyi yoksa onlar da yakılıyor. Ertesi gün Ahlak Kurumu Günah Mahallesi'nin temizlendiğini duyuruyor. Müşteriler için bir yol bulunuyor. Tahran'ın dört semtinde evlenme daireleri açılıyor ve bu dairelerde birkaç dakika içinde geçici olarak evlenilebiliyor. İslam dininde geçici olarak evlenme olanağı var. Bir saat için bile evlenilebilir. İslam dini bunu fahişelik olarak görmüyor. Ahlak Kurumu son günlerde etkinliklerini arttırmıştı. Düğünlerde ve diğer aile toplantılarında kadınlarla erkeklerin bir arada oturmasını ve plak, kaset çalmak da dahil olmak üzere her türlü müzikli toplantıyı yasaklıyor. Bir tek erkeklerin devrim şarkıları söylemelerine izin var. Ahlak Kurumu'nun yönergesine göre tüm spor etkinliklerinde ve hatta lokanta ve pastanelerde bile kadınlarla erkeklerin bir arada bulunması yasak. Son olarak da plak, kaset ve video satıcılarına işlerini bırakıp kendilerine yeni bir iş aramaları bildiriliyor. Beni şaşırtan, çoğu kimseyi işinden eden, insanları en temel gereksinimlerini doyurmaktan engelleyen bu önlemlerin hepsinin hep aynı zamana, parlamento seçimleri öncesine denk gelmesi. Tam seçim arifesinde mollaların halkın gözünden düşmekten korkmayıp daha da üzerlerine gitmeleri bana kalırsa halkın iyice gözünü korkutup çekingen ve kararsız davrananları da oy vermeye zorlamak istemeleriyle açıklanabilir. Tüm İslam cemaatini bir hocanın temsil ettiği bir velayet-i fakih düzeninde seçim yoluyla bir parlamento kurulması bir çelişkidir. Halkın ve halkın vekillerinin son kararı Allah'ın elçisinin vereceği konularda söz sahibi olmasının ne anlamı olabilir ki? Ayrıca anayasaya göre üyelerinin seçilmeyip atandığı bir denetleme komisyonu parlamento kararlarını değiştirebilir. Ama mollalar elinde hiçbir yetkisi olmayan bir parlamentoda bile kendilerinden olmayan birine göz yummak istemiyorlar. Seçimlerin yapılmasından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı, adayların İslam devletine bağlılıklarını incelemekle görevlendiriliyor. Kendi de bir molla olan İçişleri Bakanı Kani, komünizme, marksizme ve sosyalizme inanan birinin bize gelip adaylık kaydını yaptırmasına gerek yok, diyor açık açık. Seçimlerde göz göre göre hile yapılıyor. Herkesin gözü önünde oy sandıkları değiştiriliyor. Seçmenler otobüslerle ve kamyonlarla oylarını vermeye götürülüyor ve önceden doldurulmuş seçim pusulalarının altına parmak basıyorlar. Sonuç olarak birçok seçim bölgesinde seçmenler ne adını duydukları ne de kendini gördükleri adayları seçiyorlar. Ama seçilen adaylar bile parlamentoya girip giremeyeceklerini bilmiyorlar. Önce ondan evvel seçilmiş milletvekillerinin ardından da denetleme komisyonunun onayını almaları gerek. 22. ayrımın sonu, sayfa 215.